Ayrım 40 Mavi Ufuklar Wilbur Smith Sayfa 415 Kut esiri ustaca konuşturarak istediği tüm bilgileri öğrendi. Kadim Allah'ın lütfuna nasıl bindiğini böbürlenerek anlattı. Nasıl fırsat kolladığını, zamanı geldiğinde nasıl harekete geçtiğini, Prenses Yasmini'yi nasıl öldürdüğünü, El Salih'i de öldürmeye ne kadar yaklaştığını anlattı. Sonra diğer üçünün de yardımıyla lagünde demirli olan Courtney gemisinden nasıl kaçtığını, peşlerine düşenleri nasıl atlattıklarını ve Kutsun grubuyla nasıl karşılaştıklarını anlattı. Tüm bu anlatılanlar içinde Kutsu için yeni pek çok haber vardı. Mesela Courtney'lerin koloniden kaçtıklarını bilmiyordu. Kutsun Jim Courtney'in peşine düşmesinden çok sonra gerçekleşmiş olmalıydı. Bununla birlikte anlatılanların çoğu akla uygundu ve hikayede zayıf bir nokta göremiyordu. Kadim'in onu aldatmaya çalıştığını da sanmıyordu. Kaiser'ı ve niyetlerini biliyor, bu anlatılanlar da onlarla örtüşüyordu. Kadim'in anlattıklarına inanıyordu ama yine de temkinli olmalıydı. Hiçbir zaman birine tam anlamıyla güvenmezdi. Evet dedi içinden, düşündüklerinin yüzünden belli olmamasına dikkat ediyordu. Talih yüzüme güldü. Hedefime bir fetva ve benim kararlılığımı bile gölgede bırakacak bir nefretle kenetlenmiş bir yandaş buldum. Kutz gözlerini Kadim'in üzerinden ayırmadan kararını verdi. Müslümanlar arasında yaşamış, onlarla ve onlara karşı İslam'ı ve onları bağlayan kuralları öğrenecek kadar çarpışmıştı. Ben de Courtney'lerin azılı bir düşmanıyım dedi sonunda. Kadim'in gözlerindeki çıplak tutku anında perdelenmişti. Hayati bir hata mı yaptım yoksa diye sordu kendi kendine. Amacımı açıklamakta acele edip avımı ürküttüm mü? Kadim'in şüphelerinin giderek kuvvetlendiğini görebiliyordu. Bununla birlikte artık geri adım atması için çok geçti. Udeman'a dönüp emretti. Bağlarını gevşet ve ona yıkanacak su ile yiyecek getir. Ama gözünü üzerinden ayırma. Kaçmaya kalkacağını sanmıyorum ama neme lazım, fırsat vermeyelim. Udeman bu emirler karşısına şaşırmış görünüyordu. Tereddütlü bir ifadeyle sordu. Ya adamları? Elleri ve ayakları bağlı kalsın, başlarına da bir nöbetçi dik dedi Kuz. Kadim'in onlarla konuşmasına izin verme, yanlarına gitmesin. Kutz Kadim'in temizlenip karnını doyurmasını ve öğle namazını kılmasını bekledi. Daha sonra konuşmalarına devam etmek için onu tekrar çağırdı. Birbirlerini kibarca selamladılar. Kadim'in kamptaki konumu değişmiş esirlikten misafirliğe yükselmişti. Kutz söze başladı. Medeniyetten çok uzaktaki bu vahşi topraklarda bulunuş nedenim seninkiyle aynı. Şu tekerlek izlerini görüyor musun? Kadim işaret edilen izlere baktı. Atlara gizlice yaklaşmaya çalışırken izleri fark etmişti elbette. Görüyor musun diye üsteledi Kut. Kadim'in yüzü taştan oyulmuş gibi ifadesizleşti. Daha önce anlattıkları yüzünden pişman olmuştu bile. Duygularına kapılarak dilinin çözülmesine izin vermemeli, gavura onları asla anlatmamalıydı. Kut'un çok tehlikeli ve zeki bir adam olduğunu anlamıştı. Bu izler Klebe adıyla da bilinen Tom Courtney'in tek oğlu Jim Courtney'in sahip olduğu 4 arabaya ait. Kadim gözlerini kırptı ama duygularını kesinlikle belli etmedi. Kut söylediklerini sindirip düşünmesi için ona biraz süre tanıdıktan sonra Jim Courtney'in koloniden ayrılmak zorunda kalışının sebebini anlattı. Sessizlik içine dinlemesine ve gözleri bir kobranınkiler gibi duygusuz görünmesine rağmen Kadim'in aklı hızla çalışıyordu. Allah'ın lütfunda tayfaların bu konudan bahsettiğini sıkça duymuştu. Jim Courtney'in ümit burnundan kaçış hikayesini biliyordu. Bu araba izlerini takip etmeyi sürdürürsek Ergeç baba ile oğlum buluşma noktasına varacağız. Bundan emin olabiliriz diye sözlerini tamamladı Kuz. Ve aralarına tekrar sessizlik çöktü. Kadim Kutsun anlattıklarını düşündü. Değerli bir taşı inceleyen bir sarraf gibi konuyu kafasında evirip çevirerek her yönüyle tarttı. Kutsun anlattıklarını gemide duyduklarıyla karşılaştırınca arada hiçbir tutarsızlık olmadığına karar verdi. ''Benden istediğin nedir?'' diye sordu sonunda. ''Hedefimiz ortak'' dedi Kuz. ''Bir ittifak öneriyorum. Allah'ın ve peygamberin huzurunda ortak hareket edeceğimize and içelim. Kendimizi ortak düşmanlarımızın ortadan kaldırılışına adayalım.'' ''Kabul ediyorum'' dedi Kadim ve büyük bir dikkatle maskelediği o çılgınca pırıltı gözlerine geri döndü. Bu pırıltı kutsu adamın palasından veya hançerinden daha fazla huzursuz etmişti. Çekirge sürülerinin yıkıcı etkisiyle çıplak kalan dallarında yeni yeni yapraklar filizlenen ağacın altında Kadim'in şam çeliğinden yapılmış hançerinin bıçağı ve kabzası üzerine ittifak yemini ettiler. Birbirlerinin dili üzerine bir tutam tuz koydular. Birer lokma alarak bir dilim eti paylaştılar. ustura keskinliğindeki hançerin kıvrık ucuyla sağ bileklerindeki damarı kestiler ve kollarına avuçları sıcak ve parlak kanla dolana dek masaj yaptılar. Sonra elleri birleşti ve kanları birbirine karıştı. Kadim Allah'ın isimlerini sayarken ellerini birbirinden ayırmadan durdular, sonra da birbirlerine sarıldılar. "Artık kan kardeşisim," dedi Kadim. Sesi ettikleri yeminin birleştirici gücüyle titremişti. "Artık kan kardeşimsin," dedi Kudüs'le. Sesi sakindi ve Kadim'in gözlerine diktiği bakışlarını bir anlığına bile kaçırmamıştı. Belli etmiyordu ama bu yeminin onun için pek bir bağlayıcılığı yoktu. Kudüs Tanrı'ya, özellikle de koyu tenli adi bir ırkın taptığı Tanrı'ya inanmazdı. İşine geldiğinde bu anlamsız yeminden dönebilir, hatta gerekirse kan kardeşini kendi elleriyle öldürebilirdi. Öte yandan Kadim'in yeminine ölene dek sadık kalacağını biliyordu. Kadim ettikleri yeminin aralarında oluşturduğu bağın ne kadar kırılgan olduğunu yüreğinin derinliklerinde hissedebiliyordu. Kamp ateşinin başında birlikte yemek yedikleri o akşam ne kadar kurnaz olduğunu gösterdi. Kudsa onun için herhangi bir dini yeminden çok daha önemli olacak bir vaatte bulundu. "Halife amcamın en sevdiği yeğeni olduğumu söylemiştim. Umman Sultanlığı'nın gücünün ve zenginliğinin de farkındasındır herhalde. Hükümranlığına koca bir okyanus, Kızıldeniz ve Pers denizleri dahil. Amcam fetvasını başarıyla yerine getirecek olursam bana bir ödül vereceğine söz verdi. Seninle bu yolda birlikte ilerleyeceğimize dair yemin ettik ve kan kardeşi olduk. Görevimizi yerine getirdikten sonra halifenin Lamu Adası'ndaki sarayına gideceğiz. İslam'ı kucaklayacaksın. Amcamdan seni Afrika'daki birliklerin başına geçirmesini isteyeceğim. Seni altının ve opet kölelerinin diyarı olan Monama Poata'nın valisi yapmasını rica edeceğim. Büyük bir zenginliğe ve güce kavuşacaksın." Bunları duyan Herminius Kutsun kanı damarlarında daha hızlı akmaya başlamıştı. Arabaların izlerini tazelenmiş bir kararlılıkla sürüyorlardı artık. Ziya bile atmosferden etkilenip daha da hevesle ilerlemeye başlamıştı. İki kez kuzeyden gelen fil sürüleriyle karşılaştılar. Filler belki de güneydeki düzlüklere yağan bereketli yağmurdan bir şekilde haberdar olmuştu. Kudüs devasa gri hayvanlardan oluşan koca sürünün geçişini dürbünüyle bir süre izledi ama ilgisi çabucak söndü. Ona göre birkaç fil dişi için ava kalkışıp asıl hedeflerinden sapmaya ve vakit kaybetmeye değmezdi. Ziya'ya sürülerin çevresinden dolaşmasını emretti ve yollarına devam ettiler. Kudüs'te Kadim de en ufak bir gecikmeye tahammül edemiyor, atları ve adamları güçlerinin son damlalarını harcayana dek ilerlemeye zorluyordu. Çekirgelerin mahvettiği toprakları ve geniş düzlükleri artlarında bırakarak tatlı sulu ırmaklar ve zengin ormanlarla dolu muhteşem bir bölgeye girdiler. Hava yabani çiçeklerin olağanüstü kokusuyla dolmuştu. Güzellik ve ihtişam etraflarını sardı, zafer ve zenginlik hayalleri ilerlemelerine yardım etti. "Artık arabaların çok yakınındayız," diye güvence verdi Ziya. "Her geçen gün daha da yaklaşıyoruz." Sonra büyük bir ırmağın bir dereyle birleştiği bölgeye vardılar. Orada buldukları Ziya'yı şaşkına çevirip büyülemişti. Kutsla Kadim'e sırtlanlar ve diğer leş yiyiciler tarafından parçalanıp güneş altında katılaşmış insan cesetlerinin arasından yol gösterdi. Yerlere saçılmış mızrakları, assegaileri ve çoğu tüfek kurşunlarıyla delinmiş hayvan derisinden kalkanları göstermeye gerek görmemişti. "Burada büyük bir savaş olmuş," dedi onlara. "Bu kalkanlar ve silahlar vahşi Nguni kabilesine ait." Kutsu başını salladı. Afrika'da yaşamış ve seyahat etmiş herkes efsaneyi, savaşçı kabile Nguni'nin adını en az bir kez duymuş olurdu mutlaka. "Güzel," dedi. "Bize burada gördüklerini anlat." Nguni'ler Somoya'nın buraya iki ırmağın arasında kalan burada çektiği arabalara saldırmış. İyi bir yer seçmiş. Her iki tarafı ve arkası sular tarafından korunuyormuş. Nguni'ler cepheden saldırmak zorunda kalmış. Somoya onları tavuklar gibi öldürmüş. Ziya kıkırdadı ve başını hayranlıkla iki yana salladı. Kutsu arabaların önündeki mahvolmuş bölgenin ortasında kalan kratere yürüdü ve çukurun başında durarak sordu. "Nedir bu? Burada ne olmuş?" Ziya toprağın hemen altından kararmış bir parça ağır yanar fitil çıkardı ve salladı. Daha önce fitiller ve patlayıcılar görmüş olmasına rağmen kelime haznesi ifade etmekte yetersiz kalıyordu. Fitilin ucunu yakıyormuş gibi bir hareket yaptı ve tıslama sesi çıkarıp fitilin alevi boyunca koşuyor gibi yaptı. Kratere vardığında ise bağırdı: "Bom!" Patlamayı tarif etmek için havaya sıçradı, sonra sırt üstü yere düştü ve havaya tekmeler savurarak katılırcasına güldü. Öyle canlı bir anlatımdı ki Kuz bile güldü. Vay anasına diyerek kahkahayı bastı. Courtney Peach'i üzerlerine saldıran Nguni'lerin altına bir tuzak kurmuş. Onları yakaladığımızda çok dikkatli olmalıyız. Küçük Courtney de tıpkı babası gibi kurnaz. Ziya günün geri kalanında çok geniş bir alanı kapsayan savaş meydanının sırlarını açığa çıkarmak için uğraştı. Kuts'a kaçan savaşçıların ne yöne gittiğini, Jim Courtney ve adamlarının at üstünde onları nasıl kovalayıp vurduğunu anlattı. Sonunda terk edilmiş Nguni kampına vardılar. Jim'in ele geçirmiş olduğu sığır sürüsünün büyüklüğünü anlayınca Ziya heyecanla gevelemeye başladı. ''Otlar kadar çok, çekirgeler kadar!'' diye bağırdı tiz bir sesle. Bir yandan da sürünün ardında bıraktığı izleri işaret ediyordu. ''Binbaş mı?'' diye sordu Kuz. ''Beş bin mi yoksa daha mı çok?'' Sürüleri Ümit burnuna götürdüğü takdirde değerlerinin ne kadar olacağını kestirmeye çalıştı. Batavia Bankası'nda bunun için yeterli gulden yok diye karar verdi sonunda. Kesin olan bir şey var. Firarileri yakaladığımda Udeman'a ve bu aşağılık otantolara zırnı koklatmayacağım. Yapacağım ilk iş hepsini gebertmek olacak. Buradaki işimi bitirdiğimde Vali Van de Witten yanımda dilenci gibi kalacak. Ama bu kadarla kalmıyordu. Kampa girdiklerinde Ziya onları kampın diğer ucundaki kulübelere götürdü. Birbirine bağlanmış kütüklerden oluşan bu kulübeler depo amaçlı kullanılıyordu. Kuts daha önce yerleşik kabilelerin köylerinde bile bu kadar dayanıklı bir yapı görmemişti. Bir tahıl ambarı mı acaba diye düşündü atından inip içeri girerken. Kulübenin içindeki kurutma veya tütsüleme sıralarını görünce aklı daha da karıştı. Ancak altlarında hiç kül yoktu. Ayrıca içeride dizili raflar kulübenin duvarlarıyla aynı kütüklerden yapılmıştı. Etten daha ağır bir şeyin yüklenmesi için inşa edilmiş gibiydiler. Ziya ona bir şey söylemeye çalışıyordu. Kalın kütüklerin üzerinde sıçrıyor, durmadan tavuk diyordu. Kuç sinirlenerek kaşlarını çattı. Burası bir tavuk kümesi değildi. Deve kuşu kümesi bile olamazdı. Başını iki yana salladı. Ziya bir kolunu suratının önünde uzun bir burun gibi tuttu, diğer elini de koca bir kulak gibi başının yanında sallıyordu. Kuç önce ne anlatmaya çalıştığını anlamadı. Sonra San dilinde tavuk ve fil kelimelerinin neredeyse aynı şekilde telaffuz edildiğini hatırladı. ''Fil mi?'' diye sordu belindeki fil derisinden yapılma kemere dokunarak. ''Evet, evet, seni gerizekalı!'' dedi Ziya başını şiddetle sallayarak. ''Delirdin mi sen?'' dedi Kuz felemenkçe. ''O kapıdan fil sığar mı hiç?'' Ziya sürünerek sıranın altına girdi ve bir şey aradı. Bulup tekrar dışarı süründü. Aldığı şeyi Kuz'a gösterdi. Yavru sayılabilecek bir filden alınmış, gelişmemiş bir fil dişiydi. Ziya'nın kolunun yarı boyundaydı ve öyle inceydi ki kavradığı sırada baş parmağı ve işaret parmağını birbirine değebiliyordu. Kulübe boşaldığı sırada gözden kaçmış olmalıydı. Ziya fil dişini Kuts'un suratına doğru salladı. ''Fil dişi mi?'' Kuts anlamaya başlıyordu. 5 yıl önce Batavia valisinin korumalığını yaptığı sırada vali Zanzibar Sultan'a resmi bir ziyaret yapmıştı. Sultan fil dişi koleksiyonuyla gurur duyuyordu. Vali ve müstahdemini hazinesini görmeleri için davet etmişti. Kuz o zaman fil dişlerinin yerin neminden korunmaları için bunlara benzer raflara konduğunu görmüştü. ''Fil dişi'' dedi nefesi kesilerek. ''Bunlar fil dişi rafları.'' Rafların tepeleme dolgu olduğunu düşünerek böylesi bir hazinenin değerini tahmin etmeye çalıştı. ''Kara melek adına, sığır sürüleriyle boy ölçüşebilecek bir başka hazine.'' Dönerek hızlı adımlarla kulübeden çıktı. Çavuş diye haykırdı. Çavuş Udeman, hemen atlara binin. Arap dostlarımızın kara sırtlarını tekmeleyin ve hazır olmalarını sağlayın. Hemen yola çıkıyoruz. Jim Courtney'i kıyıya ulaşıp babasının gemilerinin koruması altına girmeden yakalamalıyız. Sığır sürüsünün izini takip ederek doğuya yöneldiler. Sürünün geçtiği alan neredeyse 1,5 kilometre genişliğindeydi. Ezilmiş ve koparılmış otları takip etmeleri yeterliydi. ''Bu izleri aysız bir gecede kör bir adam bile takip edebilir.'' dedi Kuz, atını hemen yanı başında süren Kadim'e. ''Bu domuz yavrusu tuzağımız için mükemmel bir yem olacak.'' dedi Kadim amansız bir kararlılıkla. Arabalara ve sığır sürüsüne her an yetişeceklerini düşünüyordu. Bununla birlikte günler günleri takip etti ve neredeyse durmaksızın ilerlemelerine rağmen kafileye yetişemediler. Kuz dürbünüyle arazinin ötelerini tarıyor ama hiçbir belirti göremiyordu. Ziya her geçen gün onlara daha da yaklaştıklarına dair Kuts'a güvence veriyordu. El kol işaretlerinin de yardımıyla Jim Courtney'in kafile ilerlerken fil avladığını anlattı. Bu onu yavaşlatıyor mu diye sordu kız. Hayır, arabaların çok ilerisinde avlanıyor. O halde ava çıktığı bir gün korunmasız kalan kafileye baskın yapabiliriz. Önce onları yakalamamız lazım dedi Kadim. Ziya Kutsu kafileye tam anlamıyla hazırlanmadan baskına kalkışırlarsa Bakkat'ın varlıklarını hemen fark edeceğine dair uyardı. Tıpkı benim bu kahverengi maymunların varlığını fark ettiğim gibi diyerek Kadim ve diğer Arapları işaret etti küçümsercesine. Bakkat usta avcı ve büyücü Ziya ile kesinlikle boy ölçüşemez ama aptal da değildir. Her akşam arabaların kamp kurmasından önce ardındaki izleri sildiği, yerlerdeki ayak izlerini ve bıraktığı işareti gördüm. Gördüğünün Bakkat'ın işareti olduğunu nereden biliyorsun diye sordu Kut. Bakkat benim düşmanım. Onun ayak izlerini nerede, hangi koşullar altında olursa olayım tanırım. Ziya sonra Kutsun daha önce düşünmediği konulara parmak bastı. İzlere bakılırsa Jim Courtney kafilesine sadece sığırlar eklemekle kalmamıştı. Arabaların yanında pek çok adam vardı. Ziya kafiliye saldırdıkları sırada karşılarında en az 100 adam bulacaklarını düşünüyordu. Tüm ustalığını ve etkili büyülerini kullanarak karşılaşacaklarının nasıl adamlar olduğunu açığa çıkarmaya çalıştı. Hepsi de iri, mağrur adamlar. Vücutlarını taşıma biçimlerinden, ayak izlerinin büyüklüğünden ve adımlarının uzunluğundan bunu anlayabiliyorum dedi Kutsa. Esir veya köle değil, özgür adamlar bunlar. Üzerlerinde de silahlar da taşıyorlar. Somoya'yı gönüllü olarak takip ediyor, sürülerini koruyup ilgileniyorlar. Bana öyle geliyor ki bunlar savaşçı Nguni'ler. Giderek deneyim kazanan Kutsa, küçük buşmanın söylediklerini tartışmaması gerektiğini öğrenmişti. Ziya böyle konularda o ana dek hiç yanılmamıştı. Atlı adamlarına eklenen bu güçlü kuvvetli savaşçılarla Jim Courtney'in elinde hiç de hafife alınmayacak tehlikeli bir birlik oluşmuştu. Kutsu bu gerçeği göz ardı edecek kadar aptal değildi. Sayıları bizden kat kat fazla. Zorlu bir çarpışma olacak. Kutsu yeni koşulları kafasında değerlendiriyor, durumlarını kıyaslıyordu. Sürpriz dedi Kadim. Elimizde sürpriz faktörü var. Saldıracağımız yeri ve zamanı seçebiliriz. Evet diye onayladı Kuz. Arap'ın üstün bir savaşçı olduğuna dair kanısı o zamana dek daha da kuvvetlenmişti. Bu avantajı mutlaka değerlendirmeliyiz. 11 gün sonra derin bir yamacın kıyısına vardılar. Güneyde zirveleri karlarla kaplı dağlar vardı. Ama önlerindeki arazi dik bir eğimle tepeler, ormanlar ve vadilerle dolu bir bölgeye uzanıyordu. Kuz atından inerek dürbünüyle Ziya'nın omzu üzerinden önlerindeki araziyi inceledi. Ufuktaki masmavi çizgiyi fark edince haykırdı. Evet, haklıymışım. Jim Courtney babasıyla buluşmak için Nativity koyuna gidiyormuş. Kıyı 100 fersahtan yakın. Tahminlerinin doğrulanmasından duyduğu memnuniyet daha çekici bir şeyin gözüne çarpmasıyla iyice arttı. Ormanlarla bezenmiş geniş düzlükler üzerinde solgun bir toz bulutu vardı. Dürbününü bulutun aşağısına çevirdiğinde toprağın üzerinde koca bir leke oluşturan sürüyü gördü. ''Şeytanın anası!'' diye bağırdı. ''İşte oradalar. Sonunda onları yakaladık.'' Atına atlayıp doğruca üzerlerine gitme dürtüsünü bastırmak için büyük bir çaba sarf etmesi gerekti. Kadim ile son birkaç gündür dürüstçe konuşmakta oldukları koşulları ve olasılıkları göz önünde bulundurması gerektiğini düşünüp onu uyardı. ''Otlayan sığırlara uyarak yavaşça ilerliyorlar. Adamlarımızı ve atları dinlendirerek saldırıya hazırlanmak için yeterince vaktimiz var.'' Bu arada Ziya'yı Jim Courtney'in kafilesi üzerine göndereceğim. İlerleyişleri yeni adamlarının niteliği ve atlılarının durumu hakkında bize bilgi toplayacak. Önlerindeki araziyi incelemekte olan Kadim başını sallayarak bu fikri onayladı. Çevrelerinden dolaşıp önlerinde pusuya yatabiliriz. Dar bir vadide veya bir nehir geçidinde olabilir. Ziya'ya böyle bir yer olup olmadığını araştırmasını da emret. Koyda onları bekleyen gemilerle buluşmalarını ne pahasına olursa olsun önlemeliyiz dedi Kuz. Buna mutlaka engel olmalıyız. Yoksa mızraklar ve tüfeklerin yanı sıra top ateşleriyle de mücadele etmek zorunda kalacağız. Kuz dürbününü indirdi ve durumun ciddiyetini göstermek için Ziya'yı ensesinden yakalayarak emirlerini sıraladı. Ziya Kuz'un homurdanarak verdiği buyrukları dikkatle dinleyerek başını salladı. Döndüğümde sizi burada bulurum dedi lafını bitiren Kutsa. Sonra arkasına hiç bakmadan dik yamaçtan aşağı koşar adım yürümeye başladı. Yola çıkmak için hazırlık yapmasına gerek yoktu. Zira ihtiyaç duyabileceği her şeyi üzerinde taşıyordu. Öğle vaktinden hemen önce yürümeye başlamıştı. Sürüye sığırların uzaktan gelen böğürtülerini duyacak kadar yaklaştığındaysa vakit öğle sonrasını bulmuştu. İzlerini örtmeye ve fazla yaklaşmamaya dikkat etti. Kibri gözlerini bakkatın yeteneklerini küçümsemesine neden olacak kadar kör etmemişti. Somoya'nın arabalarının tam yerini öğrenebilmek için sürünün etrafından dolaştı. Sığırlar tekerlek izlerini öylesine dağıtmıştı ki takip etmek onun için bile neredeyse imkansız hale gelmişti. Arabalarla aynı hizaya geldiğinde aniden durdu. Kafileyle aynı hizada ancak bir fersah kuzeydeydi. Kalbi koşan bir zebra sürüsünün ayak sesleri gibi çarpmaya başladı. Toprağın üzerindeki ince küçük ayak izine baka kalmıştı. Bakkat diye fısıldadı. Ebedi düşmanım. Yüreğime dağlanmış izini nerede görsem tanırım. Tüm dikkatini ize odakladı ve Kutsun tüm emirleriyle uyarıları aklından uçup gitti. Bir amacı varmış gibi hızla ilerliyor. Hiç duraksamadan, tereddüt etmeden doğruca ilerliyor. Tedbiri elden bırakmış. Onu şaşırtmak için bundan uygun bir fırsat bulamam. Başka hiçbir şey düşünmeden asıl hedefinden saptı ve dünya üzerinde en nefret ettiği insan olan Bakkat'ın izlerinin peşine takıldı. Bakkat bal kılavuzunun sesini sabahın erken saatlerinde duydu. Ağaçların üst dalları arasında cıvıldıyor, tek bir anlama gelecek o sesleri çıkarıyordu. Bakkat'ın ağzı sulandı. ''Selam olsun sana benim tatlı arkadaşım.'' diye seslendi ve kuşun cıvıldadığı ağacın altına koştu. Bakkat'ın dikkatini çektiğini gören kuşun hareketleri daha da hızlandı. Üzerinde durduğu daldan ayrılarak bir sonraki ağaca kondu. Tereddüt eden Bakkat bir kilometre ötede ormanın hemen kıyısında konaklamış olan kafileye baktı. Somoya'ya gittiği yeri haber vermek için arabaların yanına dönecek olursa kuşun cesareti kırılabilir ve o dönmeden uçup gidebilirdi. Ayrıca Somoya kuşun peşinden gitmesine izin vermeyebilirdi. Balın tadını ağzında hisseden Bakkat özlemle yutkundu. Bal kılavuzunun çağrısına karşı koyamıyordu. ''Hemen dönerim.'' diye teselli etti kendini. ''Somoya gittiğimi fark etmeyecek bile. Muhtemelen Velanga ile oturmuş o ahşap bebeklerle oynuyorlardır.'' Bakkat çiftin etraflarından soyutlanarak kendilerini kaptırdığı satrancın taşlarını ahşap bebekler olarak görüyordu. Böylece kararını verdi ve kuşun peşinden koşmaya başladı. Geldiğini gören bal kılavuzu cıvıldayarak bir sonraki ağaca, sonra bir sonrakine kondu. Bakkat onu takip ederken bir yandan da şarkı söylüyordu. ''Beni tatlılığa götürüyorsun ve bu yüzden seviyorum seni. Baykuştan, bilge kartaldan kudretlisin, sen kuşların efendisisin.'' Bu doğru değildi elbette ama bunu duymak bal kılavuzunun hoşuna gidecekti. Bakkat sabahın geri kalanı boyunca ormanda koşmayı sürdürdü. Ormanın iyiden iyiye ısındığı, hayvanların sessizleşip uyuklaştığı öğle vaktinde kuş sonunda durdu ve şakıması değişti. Bakkat kuşun mesajını anlamıştı. ''Demek geldik. Altın rengi balla dolup taşan kovan burada. Şimdi seninle payımıza düşeni alma vakti geldi.'' Bakkat kuşun üst dallarından birine kondu, ağacın altında durarak başını geriye attı. Yaprakların arasından süzülen güneş ışığı altında kovanın bulunduğu ağaç kovunun etrafında altın tozlar saçar gibi uçuşan arıları görebiliyordu. Bakkat yayını ve sadağını omzundan indirdi. Baltasını ve deri heybesini de çıkararak ağacın dibine dikkatle koydu. Bunları gören bal kılavuzu mutlaka geri döneceğini bilecekti. Bakkat bununla birlikte bir yanlış anlama olmaması için kuşa bir açıklama yaptı. ''Beni burada bekle küçük dostum, hemen döneceğim. Arıları uyuşturmak için asma yaprağı toplamalıyım.'' Aradığı bitkiyi yakınlardaki bir nehrin yatağında buldu. Bir ağacın gövdesine yılan gibi sarılmıştı. Yaprakları gözyaşı şeklinde, minik çiçekleri kırmızıydı. Bakkat ona gereken yaprakları değerli bitkiye zarar vermemeye özen göstererek nazikçe kopardı. Bitkiyi öldürürse hem doğaya hem de sanlara karşı büyük bir günah işlemiş olurdu. Yaprakları belindeki keseye dikkatle yerleştirdikten sonra bir grup sıtma ağacı bulana kadar ilerledi. Gövde kalınlığı ihtiyacına uyan bir tanesini seçti ve kabuğunu halka şeklinde soydu. Sonra kıvırıp bir tüp haline getirerek bağladı. İşi bitince kovanın olduğu ağaca koştu. Döndüğünü gören bal kılavuzu rahatlayarak heyecanla şakımaya başladı. Bakkat ağacın dibinde çömelerek kabuktan tüpün içinde minik bir ateş yaktı. Cereyan yaratmak için tüpün bir tarafından üfleyince kömürler kızıl kızıl parladı. Asma yapraklarını ve çiçekleri kömürlerin üzerine attı. Yapraklar ve çiçekler kızgın kömürlerin sıcaklığıyla yoğun bir koku saldı. Bakkat ayağa kalkıp baltanın bıçağını omuzuna taktı ve ağaca tırmanmaya başladı. Bir vervet maymunu gibi çevikti. Kovanın bulunduğu kovuğun hemen altında uygun bir dal bularak oturdu. Kovanın bal mumu kokusu kokusunu derin derin içine çekti ve bir süre kovuğun derinliklerindeki arıların vızıltısını dinledi. Kovanın girişini inceleyerek ilk kesiyi açtı. Sonra ağaç kabuğundan tüpün bir ucunu yarıktan içeri sokarak dumanı hafifçe üfledi. Uyuşan arıların vızıltısı bir süre sonra kesildi. Tüpü bir kenara bırakan bakkat ince dal üzerinde dengesini rahatlıkla sağladı ve baltasını kavradı. İlk darbeyi indirmesi üzerine birkaç arı kovuktan çıkarak başının etrafında uçuştu. Ama üzerlerine çöken uyuşukluk savaşçı içgüdülerini köreltmişti. Bir iki tanesi yine de bakkatı soktu ama küçük buşman onlara aldırış etmedi. Çabuk, güçlü balta darbeleriyle ağacın boş gövdesindeki kovuğun girişini genişletti ve balla dolup taşan kovanı açığa çıkardı. Sonra yere inerek baltasını bıraktı. Deri heybesini omzuna asarak kovuğun altındaki dala geri tırmandı. Ateş tüpünün içine birkaç asma yaprağı daha koydu ve dumanı genişlettiği girişe doğru üfledi. Vızıltıların yine kesilmesi üzerine elini kovuktan içeri soktu, kolunun etrafında uçuşan arıları aldırmadan petekleri birer birer heybesine yerleştirdi. Peteklerin hepsini aldığında arılara cömertlikleri için teşekkür etti ve zalimce davranışından ötürü özür diledi. ''Dumanın etkisini çok yakında üzerinize atarsınız ve kovanınızı tamir ederek yine balla doldurursunuz. Bakkat daima dostunuz olarak kalacak ve size minnettar olacak.'' dedi arılara. Ağaçtan indi ve kabuğundan bir parça kesti. Küçük bal kılavuzu için bir tepsi olarak kullandığı kabuğun üzerine baldan onun payına düşeni koydu. Balı en az kendisi kadar sevdiğini bildiği için küçük dostu ve suç ortağına peteklerden en dolgun ve en ağır olanını seçmişti. Ağacın dibine yerleştirdiği eşyalarını toplayıp yüklendi ve şişkin heybeyi omzuna astı. Bal kılavuzuna bir kez daha teşekkür ederek veda etti. Kuş ağaçtan öteye adımını attığı anda tünediği daldan ayrılarak peteğin üzerine kondu ve balın tadını çıkarmaya koyuldu. Bakkat yüzünde müşfik bir gülümsemeyle bir süreliğine onu izledi. Kuşun balın tümünü hatta bal mumunu bile yiyeceğini biliyordu. Bal kılavuzu bal mumunu sindirebilen yegane yaratıktı. Küçük kuşa kovanı silip süpüren ve kuşa hiç bal bırakmayan açgözlü Sam'la ilgili efsaneyi hatırlattı. Adam daha sonra kuşun peşine takılıp kovana gidince kovukta bal yerine çöreklenmiş koca bir yılan bulmuştu. Yılan açgözlü San'ı sokup öldürmüştü. ''Bir daha karşılaşırsak sana adilane davrandığımı hatırla.'' dedi bakkat kuşa. ''Seni tekrar arayacağım. Kulu kulu seni korusun.'' Arabaların bulunduğu yere doğru yürümeye başladı. Yürürken bir yandan da elini heybesine sokuyor, petekten parçalar koparıp ağzına atarak büyük bir zevkle yiyordu.
40. ayrımın sonu. Sayfa 427.